Ayrım 36, sayfa 381, 11, İnsan Hakları Cemiyeti. Eve dönmüştük fakat çalışmak için hiçbir imkan yoktu. Cami Baykut haftada iki gün ziyaretimize geliyordu. Cami Bey ihtiyarlığına rağmen enerji dolu bir adamdı. Genç bir subayken Abdülhamit zamanında Trablusgarp çöllerine sürülmüş, yıllarca vatanından uzak yaşamıştı. Büyük meşakkatlerden, maceralardan sonra Trablusgarp kumandanı Recep Paşa kendisini yanına yaver olarak almış. Abdülhamit'in düşürülmesinde büyük rol oynamış. 1908 devrimini yapan İttihatçılarla beraber çalışmıştı. İttihatçılar iktidara geldikten sonra ilk millet meclisine Feyzan mebusu olarak gitmişti. Fakat az sonra mensup bulunduğu İttihat ve Terakki Partisi'nin diktatörlüğüne karşı muhalefete geçmişti. Muhalefette başarı sağlayamayınca politik hayatından çekilmişti. İstanbul'un İzmir'in işgalinden sonra Ankara'ya gitmiş, Milli Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Atatürk'ün kurduğu ilk kabinede İçişleri Bakanı olmuştu. Bundan sonra Atatürk'ün idaresine karşı tekrar muhalefete geçmiş ve Atatürk tarafından emekliye sevk edilmişti. Harp yılları içinde özellikle Saraçoğlu zamanında memleketi Almanlarla bir ittifaka sürüklemek isteyenlere ve faşistlere karşı tekrar savaşa geçti. İdeolojisinde de büyük bir değişiklik meydana gelmişti. Türkiye'nin kurtuluşunu artık sosyalizmde görüyordu. Fakat Türkiye'nin sosyalizme nasıl gidebileceği hakkında keskinleşmiş bir görüşü yoktu. Papa'nın Katoliklerin en büyük düşmanıydı. Her politik olayın arkasında Papa'nın Katoliklerin parmağını arardı. Ona göre sosyalizme geçmek için din kuvvetinden faydalanmak lazımdı. Türkiye nüfusunun %80'i köylüydü. Bunların hepsi dindardı. Kur'an'da sosyalizm ideolojisine uyan birçok ayetler, düsturlar bulunduğunu söylüyordu. Bunlardan faydalanarak halk arasına bu ideoloji yayılabilirdi. Cami Bey'e göre Müslümanlık özel mülkiyeti kabul etmekle beraber büyük servetlerin tek elde toplanmasına karşıydı. Zekat bu sebeple konmuştu. İslamlık kamu mülkiyetini ön planda görürdü. Mecellede toprak altı servetlerin, büyük mülklerin devlet tarafından idaresi vardı. İslamlık faiz suretiyle para üzerinden kar alınmasına karşıdır diyordu. Cami Bey bunları saydıktan sonra bugün sosyalizmin artık bu düsturlara dayanamayacağını, Muhammed zamanında bir sanayileşme hareketi olmadığı, bir sınıf kavgası bulunmadığını söylüyor ama sosyalizme giderken bir taktik olarak dinden faydalanmak gerektiğine inanıyordu. O hapishaneden çıktıktan sonra da baltalarla fikre yapılan saldırılara karşı savaşa tekrar devam gerektiğini söylüyordu. Roosevelt'in dört hürriyetinden San Francisco anlaşmasından sonra memlekette ister istemez geliştirdikleri demokrasi akımı içinde bir insan hakları cemiyeti pek güzel kurulabilir diyordu. Cami Bey bu fikrini Tevfik Rüştü Arasa ve Zekeriya Sertel'e de açmış, onlarla beraber bu cemiyeti kurmaya teşebbüs etmişti. Cami Bey bu işin başına Mareşal Fevzi Çakmak'ı getirmek istiyordu. Mareşal Çakmak, Cami Baykut'un eski silah arkadaşı ve Milli Kurtuluş Savaşı'nda aynı kabinede çalıştığı dostuydu. Birbirlerini pek seviyor sayıyorlardı. Tevfik Rüştü Arası da Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığı günlerden tanıyordu. Demokrat Parti kurulacağı sıralarda Fevzi Çakmak bu partiyi desteklemişti. Yapılacak seçimlerde Demokrat Parti listesinde bağımsız olarak adaylığını koyacağını ilan etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle İnönü'ye şiddetle muhalifti. Demokrat Parti'nin seçim kampanyası gelişiyordu. Memleketin geniş kitleleri arasında CHP'ye karşı öyle keskin bir muhalefet vardı ki, halk Demokrat Parti'nin daha programını bilmeden onun etrafında toplanmaya başlamıştı. Herkes bunu bir hürriyet kavgası, diktatörlüğe karşı bir savaş sayıyordu. Demokrat Parti'nin seçim öncesi sokaklara astığı afişler, havaya kalkmış, avucunun içi görünen bir el resminin altında yeter sözleri, herkesin duygusunu ifade eden bir sembol olmuştu. Herkes Demokrat Parti'yi bir kurtarıcı olarak karşıladı. Demokrat Parti önce Mareşal'in nüfuzundan faydalanmak istedi. Onu listesinde bağımsız aday olarak göstermekle dahi halkın sevgisini kazanacağına inanıyordu. Bu sebeple Tevfik Rüştü Aras'ın Cami Baykut ve Mareşal'le beraber İnsan Hakları Cemiyeti'ni kurmalarını hoş karşıladı. Fakat bir taraftan da halkın Mareşal'e gösterdiği sevgi ve saygıdan korkuyor, bir gün Demokrat Parti'nin başına geçmesinden ürküyordu. İçişleri Bakanlığı seçimlerin 21 Temmuz 1945'te yapılacağını ilan etmişti. İnsan Hakları Cemiyeti bu seçim günlerinde faaliyete geçmek üzere hazırlanıyordu. Cemiyetin toplantıları bizim evde yapılıyordu. Cami Baykut, Maraşal'le sıkı temastaydı. Maraşal kendisine hayatının sonuna kadar memleketin kurtuluşu için çalışacağını, icap ederse bu uğurda kanını dökeceğini söylemişti. Tevfik Rüştü Aras ve diğer Demokrat Parti kurucuları da bu canlarını feda etme sözünü sık sık kullanırlardı. Seçimler dolayısıyla İzmir'de bir konuşma yapan Maraşal, orada halkın karşısında da bu sözleri tekrar etmişti. Gazeteler hemen hücuma geçtiler. Maraşal İzmir seyahatinde büyük bir başarı sağladı. Bütün köylerden, kasabalardan gelen halk otomobilini omuzlarında taşımış, "Sen milletin babasısın, bizi kurtar" diye bağırmıştı. Hükümet ekonomik bir buhran içindeydi. Halk açtı, yoksuldu. Bir kurtuluş bekliyordu. Fakat bunların nasıl sağlanacağını bilemiyor, bu sebeple Maraşal'e, Demokrat Parti'ye sarılıyordu. Maraşal İstanbul'a döndükten sonra pek neşeliydi. Cami Baykut'la Zekeriya Sertel ve Tevfik Rüştü Aras'ı köşküne çağırdı. Cami Bey bize yanında Evliyazade Özdemir'le beraber geldi. Özdemir, Cami Bey'in talebesindendi. Ona derin bir saygı gösteriyordu. Adnan Menderes'in de yeğeniydi. Cami Bey'in yanından ayrılmazdı. O gün Tevfik Rüştü Aras da bize geldi. Maraşal'e hep beraber gideceklerdi. Tevfik Rüştü mazeretler gösteriyor, gitmek istemiyordu. Hepimiz kandırmaya çalıştık. Nihayet Özdemir kızdı. "Sizler hepiniz böylesiniz," dedi. "Dayım Adnan Menderes de, siz de Bayar'da. Hepiniz özel menfaatinizi düşünürsünüz. Hürriyet, demokrasi, halk, bunlar yüksek mevkilere tırmanmak için elinizde birer siyasi pasaporttur. Siz Demokrat Parti listesinden mebus çıkmak için Bayar'ın koltuğu altından ayrılmıyorsunuz. Onlar da Maraşal'in İzmir'deki karşılanmasından, sağ gazetecilerin hücumundan korkuyorlar. Şimdi Maraşal'e yüz çevirmek istiyorlar. Fevzi Çakmak sizin için bir kuvvettir. Halk Partisi bu kuvveti sizin elinizden almak istiyor. Siz de bu tuzağa düşüyorsunuz." Tevfik Rüştü Aras kızarıyor, bozarıyordu. Nihayet şu cevabı verdi. "Ben kendi keyfime hareket edemem. Arkadaşlarla bir konuşayım," dedi. Özdemir'in bu cesur sözlerine şaşmıştım. Memleketten çıktıktan sonra Yassıada Mahkemesi'nde poliste çalıştığını itiraf ettiğini gazetelerde okuduğum zaman daha çok şaştım. Ne kadar temiz, namuslu bir adam görünürdü. Sonraları Cami Bey öldüğü zaman mezarında hıçkırıklarla ağlamıştı. O zamanlar onun emniyetin adamı olduğuna inanmak güçtü. Meğer mükemmel bir aktörmüş. Cami Bey, Zekeriya, Özdemir, Maraşal'e gittiler. Tevfik Rüştü Aras'la yalnız kaldık. Kendisine neden Maraşal'e gitmek istemediğini sordum. "Maraşal'le beraber çalışmak benim için bir şereftir. Fakat Maraşal'in çıkışı, İzmir seyahati, Halk Partisi'ni de Demokrat Parti'deki arkadaşları da korkuttu. Maraşal'in yarın bir Atatürk olmasından korkuyorlar. İnsan Hakları Cemiyeti bir siyasi parti değildir. Sizin bu cemiyette yer almanızdan, Maraşal'le beraber çalışmanızdan Demokrat Parti'ye ne zarar gelir? Halk Partisi bunu aleyhimize kullanır. Nasıl ki kullanıyorlar. Dava için gerekirse kanımızı dökeceğiz diyordunuz. Böyle ilk hamlede gerilemek olur mu? Ben İnsan Hakları Cemiyeti'ne girmeyeceğim demiyorum. Arkadaşlarla bir konuşayım." Biraz sonra Cami Bey ile ötekiler geldiler. Maraşal'in pek memnun olduğunu, İnsan Hakları Cemiyeti'nin programının hazırlanmasını istediğini söylediler. Cami Bey anlatıyordu. Maraşal Halk Partisi'ne de Demokrat Parti kurucularına da kızıyor. Tevfik Rüştü Aras'ı Sovyet dostluğunu savunduğu için iki parti de hırpalıyor. "Aras haklıdır. Bize Sovyet dostluğu lazım. Sovyetlerin bizden Kars'la Ardahan'ı istediğini söylüyorlar. Sovyetler Birinci Dünya Harbi'nin sonunda bizden Van'a kadar olan vilayetleri istemişti. Onlarla bir masaya oturduk, konuştuk. İstedikleri vilayetleri almak şöyle dursun, bize Kars ve Ardahan'ı verdiler. Onlarla oturup konuşmak lazım. Bir Sovyet düşmanlığı ile hiçbir dava çözülemez," diyor. Cami Bey Maraşal'in İnsan Hakları Cemiyeti'ne gösterdiği ilgiden çok memnundu. Fakat gazetelerde Maraşal'e ve Sovyetler Birliği'ne karşı hücumlar devam ediyordu. Bu hücumlar Maraşal'i sindirmek için açılan kampanyanın başlangıcıydı. Halk Partisi seçimlerde demokratların büyük bir başarı sağlayacağını anlayınca seçimleri öne aldı. Temmuz ayında seçimler yapıldı. Halk Partisi az bir farkla seçimleri kazandı. İnönü tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Kazım Karabekir meclis başkanı oldu. Recep Peker başbakan. Maraşal Ankara'dan döndükten sonra İnsan Hakları Cemiyeti'nin kurulması için faaliyete geçti. Maraşal'in ve Tevfik Rüştü Aras'ın İnsan Hakları Cemiyeti'nde Cami Baykut ve Zekeriya Serter'le işbirliği yapması haberleri Ankara politika çevrelerini telaşa düşürmüştü. Falih Rıfkı Atay tertipli olarak Tevfik Rüştü'ye çatan yazılar yazıyordu. Tevfik Rüştü'nün Sovyet dostluğu hakkında yazdığı yazıları ele alan Falih Rıfkı şöyle diyordu. Tevfik Rüştü Aras kendi işlerimizi doğrudan doğruya Rusya ile anlaşma çareleri arayarak halletme yoluna gitmemizi tavsiye ediyor. İnsan Hakları Cemiyeti Genel Katibi bu yazılarımıza isnat ediyor. Sadece kendisinin bu türlü düşünenlerden olmadığını söyleyecek yerde, memlekette bu türlü düşünenler olduğunu, adeta bizim icat ettiğimizi zannettirmeye çalışıyor. Fakat bu fikirler Tan Gazetesi'nde geçen yıl apaçık yazılmıştı. Zekeriya Sertel, Cami Baykut'la beraber bu gazetede ara sıra Tevfik Rüştü Aras imzasını da görüyorduk. Eski bir hariciye vekili, hele dışarı memleketlerde ismi etrafında yanlış rivayetler dönmesinden çekindiğini söyleyen bir siyaset adamı. İç ve dış umumi politika gidişinden bu kadar aykırı ve uzak yol tutan bir gazeteye yazdığı ve onlarla yakın arkadaşlık ettiği vakit kendi görüşü hakkında tereddüt olabileceğini düşünmeli değil miydi? Bu yazıların çıktığı günde Tevfik Rüştü Aras'ın bir demeci hatırımıza geliyor. Polonya sınırından bahsederek New York Times muhabirine söyledikleri harfi harfine şunlardır. Şurası da göz önünde tutulmak lazım gelir ki, Sovyetler 2 seneden beri harbin bütün yükünü omuzlarında taşıyarak sel gibi kan akıttıklarını haklı olarak hissetmekte olduklarından, bundan sonra Rus halkının bir kıtale daha sevk edilmemesi tedbirini aramalarını hiç kimse tenkit etmek hakkını kendinde bulamaz. Bu kıtalin önüne geçmek için aranacak yollardan ve vasıtalardan biri, hiç şüphe yoktur ki Rus hudutları boyunca ve Rus hudutlarına yakın memleketlerde dost hükümetlerin tesis etmesidir. Falih Rıfkı Atay bu sözleri ele alıyor, Tevfik Rüştü Aras'ın Sovyet dostluğu istemesini bir suç, bir hıyanet sayıyordu. Falih Rıfkı İnsan Hakları Cemiyeti hakkında da makalesinde şöyle diyordu. Bir gün Maraşal Fevzi Çakmak Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Aynı trende Tevfik Rüştü Aras'ında bulunduğunu gazetelerde okuyoruz. Bunun arkasından merkez üyeleri arasında Zekeriya Sertel, Tevfik Rüştü Aras ve Cami Baykut'un bulunduğu bir insan hakları cemiyeti kurulacağını haber alıyoruz. Birçok insan Maraşal Çakmak'ın kurucular arasında bulunmasına şaşıyor. Demokratlar bu cemiyetten el çekiyor. Maraşal'e de müracaatlar yapıldığını işitiyoruz. Aldığımız son haber şu olmuştur. İstanbul'dan İzmir'e hareket etmek üzere bulunan Maraşal Fevzi Çakmak, İstanbul İnsan Hakları Cemiyeti'nin bir toplantısında bulunmuştur. Bu toplantıda Maraşal Cemiyet'in reisliğine Tevfik Rüştü Aras umumi katipliğine seçilmiştir. Cami Baykut cemiyet merkez üyeleri arasındadır. Bu faaliyetin ileride nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Anladığımız şudur ki bu cemiyet faşist damgasını vurduğu vatandaşlara kapılarını kapamıştır. Biz Türkiye'de faşistler bulunduğunu yalnız Moskova Radyosu'ndan işitiyoruz. Cemiyete karşı bu kampanya bütün gazetelerde açılmıştı. 20 Ekim 1946'da İnsan Hakları Cemiyeti resmen kuruldu. Cemiyetin kurucuları Maraşal Fevzi Çakmak, Tevfik Rüştü Aras, Demokrat Parti İstanbul Başkanı Kenan Öner, Zekeriya Sertel, Cami Baykut, emekli general Sadık Aldoğan, eski milletvekillerinden Hasan Rıza Soyak, eski Berlin Büyükelçisi Hamdi Artak, Meşrutiyet Maliye Bakanlarından Raşit Karaylı'dı. Cemiyetin ilk oturumunu 19 Ekim'de Kenan Öner'in Karaköy Palas'taki yazıhanesinde yaptı. Başkanlığa Maraşal Fevzi Çakmak seçildi. Fakat Halk Partisi bu kuruluşu baltalamak için tedbirler alıyordu. İnönü için Maraşal'in Demokrat Parti ile sollarla beraber çalışması en büyük tehlikeydi. Demokrat Parti İnsan Hakları Cemiyeti münasebetiyle Maraşal'e ve Tevfik Rüştü'ye yapılan hücumlardan korkmuş, Fevzi Çakmak ve Tevfik Rüştü ile münasebetlerini kesmişti. Falih Rıfkı Atay 22 Ekim 1946'da Ulus'a yazdığı makalede şöyle diyordu. Bazı politikacılar, parantez içinde Mareşal ve Tevfik Rüştü Aras, ilk amaç CHP iktidarını yıkmak olduğu için var kuvvetleriyle demokratların muhalefetini desteklemişler. Fakat demokratlar kendilerini içlerine almamışlar. Dostlarını dahi uzak tutma ihtiyatını göstermişlerdir. Mareşal'in reisliği altındaki insan hakları cemiyeti kurulduğu vakit İstanbul'da görülen uyanıklığın sebebi meydandadır. Bu cemiyete kabul edilen solların kırmızılık derecesini kolayca fark ediyoruz. Biz şunu sormak istiyoruz. Mareşal'in adı CHP aleyhine olsun da kim olursa olsun, her çeşit cereyanları teşkilatlandırmak için bir büyü, bir tılsım mı sanılmaktadır? Mareşal bugün bir milletvekilidir. Mareşal kürsüden konuşmalı veya gazetelerde yazmalı. Mareşal'in Tan gazetesini okumamış olması veya anlayabilecek kabiliyette bulunmadığı hatıra gelemez. İnsan Hakları Cemiyeti'ne basında yapılan hücumlar o hale gelmişti ki koca Mareşal kendisine komünist dendiği için hemen soldan geri etti, gazetelere verdiği beyanatta cemiyetle alakasını kestiğini bildirdi. Arkasından Celal Bayar bu cemiyetle ilgisi olmadığını açıkladı. Kenan Öner de cemiyetle ilgisini kestiğini bildirdi. 22 Ekim tarihli Ulus Gazetesi olay hakkında şu bilgiyi veriyordu. Mareşal Çakmak'ın başkanlığında kurulmuş olan İnsan Hakları Cemiyeti bir çıkmaza girmiştir. Kurucuları olan Mareşal Fevzi Çakmak, Cami Baykut, Zekeriya Sertel ve diğerleri daha geçen gün gazetecilere bilgi vermişler, cemiyetin resmen kurulduğunu açıklamışlardı. Mareşal'in gazetecilere verdiği beyanat gazetelerde çıktıktan sonra işin rengi değişmiş, Mareşal yeni bir demeçte bulunmuştur. Cemiyet başkanı bu sefer aşırı solculukla malul kimselerin de kanat bakımından bir nevi kızıl faşist olduklarını, tek şef sistemine dayanan solculuğun da insanlık ve kanun harici sayılması gerektiğini söylemiş ve kendisinin aşırı solcularla ve alelumum milli fikirlerin dışında kanaat besleyenlerle anlaşmasına ve işbirliği yapmasına imkan olmadığını ifade etmiştir. Oysa Mareşal bir gün evvel insan haklarını arıyoruz, millet ve siyasi ideoloji bahis konusu değildir. İşaret ettiğimiz kutuplar insan haklarını aramak hususunda birleşmişlerdir diyordu. Halbuki insan haklarını koruma cemiyetinin kuruluşunu vilayete bildiren istidada 3 zatın imzaları vardı. Mareşal Fevzi Çakmak, Tevfik Rüştü Aras ve Kenan Öner. Mareşal'in kısa bir zaman içinde sözünden cayması hükümet basınında alay konusu oldu. Mareşal'in bu garip beyanatı gazetelerde çıktıktan sonra Cami Baykut kendisini ziyarete gitti. Mareşal'den ayrıldıktan sonra doğru bize geldi. Çok üzgün ve hiddetliydi. Cami Bey'in aldığı cevabı ben de merakla bekliyordum. Mareşal'in 24 saat sonra neden sözünden caydığını kendisine sordum. Hani ya Mareşal insan haklarını, milletin haklarını korumak için gerekirse kanını dökecekti dedim. Cami Bey yüzünden sinek kovar gibi elini salladı. Düşüncelerini şu cümlelerle belirtti. Bundan şu dersi almak lazımdır. Halk haklarını korumak için ne bu siyasi partilere ne de düşünce mekanizması geçmişe bağlı devlet adamlarına güvenilmelidir. Ancak kendi kuracağı teşkilatlara güvenmelidir. İşçi, köylü bütün halk davasına elini aldığı gün bu hakları koruyabilecektir. Özdemir Cami Bey ile beraber gelmişti. O da söze karıştı. Mareşal'i bu karara sevk eden korkusu değildir. Mareşal'in etrafını saran gericiler, onun sizlerle işbirliği yapmasına engel oldular. Hiçbir mazeret Mareşal'i kendisine komünist dendiği için kararından dönmeye sevk edecek bir etken olamazdı. Mareşal'le komünizm arasında hiçbir bağ olamazdı. Mareşal muhalefete şahsi kinleri yüzünden geçmişti. Bir idealin peşinde değildi. İnsan hakları cemiyetinin şahsına zarar vereceğini anlayınca hemen soldan geri etti. İnönü sistemli yaptığı hücumlarla en büyük rakibini saf dışı etmişti. Celal Bayar da bundan memnundu. Böylece kendilerine rakip olacak bir kuvveti ezmişlerdi. Tevfik Rüştü Aras iki cami arasında bir namaz kalmıştı. Gazetelerde kendisine hücumlar devam ediyordu. 12 Kasım 1946'da Falih Rıfkı'nın kendisine yaptığı şiddetli hücumlara Akşam gazetesinde şu cevabı verdi. Atatürk'ün açtığı yolda yürümekten başka bir yol düşünmeyenlerle başka yol bulmuş olanlar veya bulmak isteyenler veya bulduklarını sananlar vardır. Her şekilde herkesin niyeti memlekete hizmet olsa gerektir. Ben ilerlemeyi memleketimize şimdiye kadar başarılar sağlamış olan Kemalizm'de görenlerdenim. Bu kanaatle Mareşal'i tebcil ediyorum. ve onun yanında çalışmaktan zevk duyuyorum. Her ikimizin iş başında bulunduğumuz uzun yıllar içinde hep böyle olmuştur. Artık İnsan Haklarını Koruma Cemiyeti'nin başkanı ve üyeleri kendilerini savunma durumuna düşmüşlerdi. Bu, İnönü'nün politik alanında bir başarısıydı. Memleketi Amerika'nın boyunduruğu altına sokmaya çalıştığı bu günlerde, Burjuvazi'nin bir kanadının sollarla işbirliği yapması hesaplarına uygun gelmemişti. Onlar Amerikalılara, memlekette faşizm ve komünizm akımları olmadığını, hükümetin bu gibi cereyanları ezmeye muktedir olduğunu ispat etmek, Amerikan kredilerini artırmak istiyorlardı. TAN, La Turquia matbaaları bu amaçla yıkılmıştı. Yeni Dünya Gazetesi, Sosyalist Parti, Türkiye Sosyalist Köylü Emekçi Partisi kapatılmıştı. Şimdi de İnsan Haklarını Koruma Cemiyeti'nde dağıtıyorlardı. Bütün bunlar Amerika'ya verilen tavizlerdi.